Açık Gazete.
Merhaba kainat. Bugün 8 Haziran Perşembe. Yıl 2023, ay 6, gün 159, Hızır 34.
1444 Hicri, Zilkade 19, 1439 Rumi, Mayıs 26.
Hazreti Muhammed'in vefatı 632.
Günün tarihi. 6 yıl önce bugün 8 Haziran 2017'de dünyada önemli bilimsel çalışmalara imza atan Profesör Doktor Rıdvan Ege 92 yaşında hayatını kaybetti. Profesör Ege bugüne kadar 47.470 sayfa tutan 16'sı İngilizce 111 kitap yazmıştı.
Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
Günaydın.
Günaydın.
Açılışımızı Nurhan Damcıoğlu'nun Ben Kalender Meşrebim adlı kantosuyla yaptık. Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük kantoculardan biri olan Nurhan Damcıoğlu 82 yaşında 3 gün önce vefat etmişti. Onu bir kez daha analım istedik ki bu şekilde onun bu kantosunu çalarak başladık güne. Neşeli bir parça fakat haberlerin kendisinde pek fazla neşe bulamıyoruz. Şunu açıkça söylemek gerekir ki İklim meselesi birdenbire alması gerektiği yerin çok uzağında ama bizim için en üst sırada yer alıyor ve çok büyük bir yangın meselesi var küresel ısıtmaya bağlı olarak. Dünyanın da dört bir tarafında özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde gözüküyor ama.
Dumanları Amerika Birleşik Devletleri'nde aslında. Yangınlar Kanada'da.
Evet. Yani Kuzey Amerika duman altı diye haber verilmiş zaten yani yüzlerce orman yangını Kanada'da başlamış olan büyük
bir 400'den fazla orman yangını.
Ve bunlardan 250'ye yakını kontrol altına alınamamış. Evet. 249'u New York'taki Özgürlük Anıtı dumanla kaplanmış. Hem sembolik artık.
Yani. Evet.
Yani hakikaten.
Benim de aklıma zaten bir elinde meşale vardı. Üstü tamamen duman olmuş.
Evet, meşale görünmüyor neredeyse yani.
İzel Bey'e söyleyelim bir karikatür çizmek lazım bence. Öteki elinde biliyorsunuz kitap taşıyordu. Onun yerine böyle bir mendil ya da maske falan vermek lazım Özgürlük heykeline. Evet, tamamen duman altıymış.
Evet duman altı ve çok bütün Doğu bölgesi Amerika Birleşik Devletleri'nde öyle. Bir haftadır Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusunu ve Orta Atlantik bölgesini kaplıyor duman. Milyonlarca insan için yüksek riskli hava kalitesi uyarısı yapılmış. New York dün itibariyle artı gerçeğin haberine göre dünyanın en kötü hava kalitesine sahip şehri New York'muş. New York'ta yaşayan dinleyicilerimiz, sevdiklerimiz için de bir duyuru yapalım yani. Kanada'nın en büyük şehri Toronto ve çevresinde de hava kalitesi yüksek riskli olarak sınıflandırılmış.
16 eyalette hava durumu, hava riski, ne derler, hava kalitesi riski var diye uyarı yapılmış. 16 eyalet.
Evet. Yani üçte biri Amerika'daki eyaletlerin, karasal eyaletlerin. Yani normalin 12 kat büyüklüğünde alan yanmış.
Mevsim normallerinin 12 kat fazlası.
Fazlası.
Dün de biraz bahsetmiştik. Son 10 yılın 12 kat.
Dün de belirtmiştik değil mi? 3 milyon 300 bin hektarlık orman alanı yanmış. Kanada Acil Durum Hazırlık Bakanlığı'ndan da yapılan açıklamada halen 413 aktif yangın olduğu belirtiliyormuş. Demin 249 demiştik ama.
Yok yok, doğru söylüyorsunuz. Devam var zaten, göreceksiniz.
Evet, 249'un henüz kontrol altına alınmadığını söylemiş. Evet. 26 bin tahliye.
Diğerleri de devam ediyor ama kontrol altında yanıyor. 413'ün bir kısmı. Yani 250'si yok yani. Evet, kontrol edilemiyor. Genişlemeye devam ediyor. Geri kalanı kontrol edilmiş ama devam ediyor yangınlar.
Tamamen Dante Alighieri'nin Inferno'su, cehennemi gibi bir tablo olduğunu söylemek fazla abartma sayılmayabilir.
İnanılmaz fotoğraflar geliyor zaten New York'un üzerinden. Distopik filmlerdeki gibi bir kez daha turuncu olmuş durumda gökyüzü. Evet. Tamamen sokağa çıkmama önerisinde bulunuyor New York valisi. Maskesiz hatta çıkmama, mümkünse çıkmama, çıkılacaksa da N95, bu meşhur pandemi döneminde de meşhur olmuştu bu maskeler. Onlarla çıkılmasını söylüyor. Aklıma hemen 2020 yılın Eylül'ündeki büyük yangınlar geldi. Kaliforniya orman yangınları sebebiyle özellikle Oregon kentinin üstü tamamen turuncu olmuştu. O zaman Amerika'dan böyle fotoğraflar geliyordu. Distopik fotoğraflar diye, gökyüzü tamamen turuncuydu. Aynısı neredeyse evet. Şimdi New York'ta. Kuzeyinden yani.
İklim değişikliği konusunu dünyaya, sıradan insanlara, senin ve benim gibi sıradan insanlara en önemli şekilde bilimsel mesajları ileten, aktaran ta 1989'da bu konunun önemli kitabını yazan Bill McKibben'ın kendi köşesinde Third Act diye bir kuruluşun başını çekiyor da, yani orta yaş üstü insanların da mücadele vermesi için. Oradaki sütunundan yazdığı şey şu: yani 10 yıllardır görülmüş en kirli hava ve Kanada'nın rekor yangınlarından jet stream denen hava akımı dolayısıyla Doğu Amerika'ya geldiğini söylüyor. Ve biz
evet, bu zaten diğer haberlerde de vardı. Mevsim normallerinde Kanada'da genellikle okyanusun bir tarafında yangınlar çıkarmış uzmanların Guardian gazetesindeki haberinde vardı. Çoğunlukla da batı tarafında olurdu. Bu sefer doğu tarafında, ama iki tarafta da var ama ağırlık doğu tarafında diyor. Bu da bir anomali.
Evet, ve bu iki yaka meselesinden tam da altını çizerek bahsediyor McKibben. Diyor ki yani batı yakasında da, Kaliforniya ve batı yakasında yaşayan insanlar da çok iyi anlayabilir bu durumu. Çünkü geçmiş yazlarda pek çok defa bu havanın içinde yaşadılar. Şimdi yani kendisi Vermontlu ve Vermont'ta tamamen böyle turuncu bir hava var. İnanılmaz bir duman var ve arkadaşlar New York'tan ve Washington eyaletinden, başkentin bulunduğu DC'den bütün hastanelerde acil odalar tamamen dolmuş. Evet. Ve çocuklar astımlı çocuklar nefes tabii alamıyorlarmış. Gayet ayrıntılı bilgiler. Gerçekten korkunç diyor bu bilgiler. Fakat bir açıdan bakarsak kendimize gelmek için de bir fırsat, bir armağan, hediye olarak da alabiliriz diyor. Trajik bir gönderme yapıyor. Diyor ki yani kuzeydoğusunda, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusunda belki de yeryüzünün en büyük ekonomik ve siyasi gücü toplanmış vaziyette diyor. Bütün endüstriler falan orada. Dolayısıyla oradan baskı yapabiliriz. Ve en önemlisi, dünyanın pek çok yerindeki sırada insanların her gün yaşadığı şey şimdi işte dünyanın en güçlülerinin yaşadığı merkeze geldi diyor. Yani bu yeryüzünde 5 kişiden birinin ölümü, yani 5 ölümden biri tamamen bundan oluyor. Bu fosil yakıt, evet, yan ürünlerinin yakılmasından oluyor. Ve Delhi'deki, Lahore'daki ya da dünyanın dört tarafında ve binlerce Çin şehrinde ciğerlerinize çektiğiniz bu havayı şimdi yavaş yavaş biz de yaşamaya başladık, bu zenginler ve güçlülerin bulunduğu yerde. Onun için de harekete geçin, maske de takmayı unutmayın, çocuklarınız ve torunlarınız için, evet, çok büyük bir gayret gösterin diyor.
Şimdi şöyle, Common Dreams'te de bu meseleyle ilgili bir haber vardı. Harekete zaten aslında geçilecekmiş. Biraz buna denk gelmiş yangınlar. Varshini Prakash'ın Sunrise Movement'ın, yani Amerika'daki iklim hareketinin gün doğumu hareketi diyebiliriz herhalde Türkçe, evet, çevirirken. Onun sözcüsü zaten Biden'ın bir iklim acil durumu ilan etmesi için Perşembe günü büyük eylemler olacaktı diyor. 63 kadar örgüt bir araya gelmişler ve sanırım New York'ta bir evet, eylem hazırlığındaydık. Bir de bu yangın oldu diyor. Gerçi şimdi hava kirliliği böyleken, sokağa çıkmayın çağrıları varken çıkacaklar mı bilmiyorum. Yani en fazla ertelerler ya da belki de maskelerle birlikte yürüyecekler, göreceğiz. Yarın herhalde ayrıntılı olarak veririz.
Evet, iklim acil durumu var diyorlar. Yani bu kampanyayı yürütenlerden birisi söylemiş. Yine Olivia Rosey'nin haberinden, Common Dreams'den ben de devam edersem, yani hava kalitesi indeksinin artık felaket bir hale, sağlıksız noktasına geldiğini görüyorlar. Ve hükümetimizin olağanüstü hal ilan etmediğini görmek de şaşırtıcı diyor. Yani zaten evden çıkmayın falan diyorlar ama olağanüstü hal ilan etmiyorlar. Bu ne saçmalıktır demişler. Duman altı olan bir ülkeden bahsediyoruz. Bir mahkemede acı bir espri yapmış. Yani maskelerinizi ihmal etmeyin bunları yaparken, bir de dinlemek için Platters'dan şu parçayı da dinleyebilirsiniz diyor. Smoke gets in your eyes demiş.
Ya onu da çalabilirmişiz.
Çalabilirmişiz.
Aslında Nurhan Damcıoğlu'ndan Yangın Var'la başlamak lazımdı. Belki önümüzdeki dakikalarda
çalabiliriz. Evet, alay edecek durum yok ama yani durumun da keskinliğini böyle örneklerle de göstermek çok doğru olabilir. Yani gözlerime duman doluyor diyor Platters'da ünlü şarkısında. Tam bunları konuşmanın zamanı, hiçbir yerde de görmüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri medyasında da, yani daha çok Guardian gibi yerlerde görebiliyoruz. Common Dreams'de görüyoruz.
Bu Kaliforniya yangınları sırasında hatırlayacaksınız da bütün gökyüzü turuncu olduğunda Trump'ın açıklaması vardı. Kaliforniya'daki bunlar demokrat yönetim altında. Kötü orman yönetiminden kaynaklanıyor bunlar diyordu.
Demişti. Evet.
Şeyleri, o çalıları, çırpıları toplamıyorlar. O yüzden oluyor bu yangınlar diyordu. Şimdi daha kuzeyde de yaşanıyor. Orayı nasıl açıklardı? Hala başkan olsaydı bilmiyoruz. Gerçi tekrar
Trump
aday ama.
Trump açıklardı artık. Onu.
Gerçi başkan olduğunu da hala iddia ediyor. Aslında ben hileli bir, evet, şeyle kaybettim. Hala başkanım diyordu. Üçüncü kez tekrar kazanacağım da diyordu.
Evet, yani 10 milyonlarca insandan bahsediyoruz hava kirlenmesi kalitesinin düşük olduğundan. Yani en kötüsü New York'taydı, New York şehrinde, ama ondan sonra Pakistan'dan Lahore, en kötü Amerika Birleşik Devletleri şehirleri Detroit, Michigan, Hindistan, onlar 13. sıradaymış. Hindistan'da da Delhi zaten en kirli yerlerden bir tanesi, şehirlerden 6. sıradaymış şimdi. Fakat şeyden, Democracy Now'dan bakarsak, bu sabahta özeti yayınlandı hava durumuna ilişkin, dünyanın dört bir tarafında rekorlar kırılıyormuş. Mesela birkaç örnek verirsek, Puerto Rico'da ya da Porto Rico'da 125 derece Fahrenheit oldu diyor. Baktık 51.6 derece Celsius santigrada geliyor. 51 dereceden 52'ye yakın bir sıcaklık Porto Rico adasında. Yani bunlar birleşik etkiler aslında, günlerdir, haftalardır, yıllardır, 10 yıllardır üzerinde durduğumuz şeyler bunlar. Bir heat dome dedikleri bir ısı kubbesi oluşuyor. El Niño ve iklim değişikliğiyle beraber etkileri. Şimdi El Niño da tekrar gelmek üzere. Ağustos-Eylül aylarında bekleniyor. Asya ülkelerinden birçoğu uzatılmış bir sıcak dalgasının etkisindeler zaten. Bangladeş bunların başında geliyor. Okullar bu hafta kapatıldı. İlkokullar kapatıldı. Sıcaktan dolayı çıkmayın diyorlar çocuklar.
Evet.
Ve şeyler de sürekli 40 derecenin üstüne çıkmış Bangladeş'te de. Ve tabii internet kesiliyor, elektrik kesintileri oluyor. Yani pek çok işçinin durumu, ki dünyadaki işçilerin köle şartlarında çalıştığı birçok yeniden rastlanmayan yerlerden bir tanesi, ama en önemlilerinden biri Bangladeş. Orada birçok işçinin saatler saati bu sıcak içinde çalışmak zorunda kaldı. Hiçbir rahatlama imkanı, serinleme imkanı bulunmadığını, hatta bir işçiyle de konuşmuşlar Demokrasi Now'da var. Muhammed Sultan diye birisi, su sıkıntısı ve sıcak bizi boğuyor. İkisi birden demiş. Bir yaprak kımıldamıyor herhangi bir yerde demiş Muhammed Sultan adlı işçi. Gölge yok. Ve yani işte o çekçekler var ya, onları çekmek imkansız hale geliyor demiş. Çok güç demiş. Böyle durumlar. Daha önce Kuzey Kutbu'ndaki yazların da buzların erimesinin artık önlenemez hale geldiğini de söylemiştik. Yani çok büyük bir alarm durumu var. Buna karşılık da mesela Mountain Valley Pipeline denen yerde, yani Amerika Birleşik Devletleri petrol şirketlerinin emrinde yeni iklim yıkımlarına girişecekler, petrol aramaya filan.
Bunu tam da buna Varshini Prakash da özellikle vurgulamış. İklim acil durumu ilanı için Perşembe günü sokaklarda olacaktık demiş. Willow Project'i de hatırlatıyor. Alaska'daki Biden'ın onayladığı, aynı zamanda Mountain Valley Pipeline'da boru hattı projesini de hatırlatmış. Bunlara karşı da sokaklarda olacağız.
Salkın Söğüt projesi. Evet, belki şarkı sürekli olarak bu şarkıları çalmamız lazım. Weeping Willow, ağlayan Söğüt şarkısında çalabiliriz. Yani artık ne diyeceğini insanın kolay kolay bilemeyeceği bir durumda var. Dahası da var. Yani tam bir skandalı ortaya çıkartmış iklim konusunda yöneticilerin içinde bulunduğu, evet, kepazeliği Guardian gazetesi açığa, evet, çıkartmış değil mi? Damien Carrington,
evet,
yazıyor.
Bu da aslında yeni değil. Daha ilk haftasında yani COP28'in başına bir fosil yakıt şirketinin, ADNOC'un yöneticisi Sultan El Cebir'in getirilmesinden sonra gündeme gelmişti. Hatırlayacaksınızdır, biz de yer vermiştik. COP28'in ekibinin bulunduğu bina aynı zamanda ADNOC şirketinin de yönetiminin olduğu binaydı. Bunun üzerinden tabii çok sayıda tepki gelmişti. Yani aynı server'ı kullanıyorlar, çok yan yanalar. Yani COP28'in güvenliği, yani bir lobi şirketlerinden güvenliği daha doğrusu, bir soru işaretidir diye daha ilk hafta buna dair açıklamalar vardı ama kanıtlanamamıştı. Hatta El Cebir merak etmeyin diyordu. Yani böyle şey olmaz. Evet, bu iki
şey
ekip diyor, birbirine sınırlı görüşmeyecektir vesaire gibi bir açıklamada bulunuyordu. Ama şimdi Guardian gazetesi kanıtlamış. Meğer şirket, yani fosil yakıt şirketi ADNOC'un yöneticileri COP28 ekibinin bütün e-maillerine vesairesine ulaşabiliyormuş.
Evet, COP28 dediğimizde dünyanın içinde bulunduğu belki de en büyük krizi çözmekle görevli bilim insanlarının toplanıp iklim krizini çözmek için yapacağı zirveyi hazırlayan ekipten bahsediyoruz yani.
Evet.
IPCC yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli dünyanın bütün bilim insanlarının toplandığı ve ne yapalım diye konuştukları yer ve çok ciddi bir şey. Buna karşılık tamamen yani bütün şeyleri internet şeylerini izleyip üstelik de değiştirebiliyorlarmıştı. O da ortaya çıktı. Ve Fransız Avrupa Parlamentosu Milletvekili Manon Aubry tam gerçek bir mutlak bir skandaldir bu demiş. Yani rezalettir demiş. Bir petrol ve gaz şirketi bütün bu petrol ve gazın bırakılmasını, azaltılmasını ve çıkarılmasını, yani yeni petrol, kömür ve gaz çıkarılmasının engellenmesi için toplanan yerde, koordinasyonuyla sorumlu yerde, bundan sorumlu organizasyonun başındaki örgüt yolunu bulmuş diyor. Yani
teknik bir analize tabi tutmuşlar. Yani uzmanlarla çalışmış Guardian ve şunu fark etmiş. ADNOC şirketi ile COP28 ekibi aynı server'ı kullanıyorlarmış ve ADNOC serverlarının COP28 ofisinin e-maillerinin alınması ve e-mail gönderilmesine ulaşabildiği, bütün bu bilgilere ulaşabildiği sonucuna varmışlar.
İnanılmaz yani. 133 Amerika'dan ve Avrupa Birliği'nden 133 politikacı mektup yazmıştı. Onu da okumuştuk. Dilekçe yani. Bu El Cebir mi nasıl okuyacağımızı bilmiyorum. Bu Sultan adlı kişinin görevden alınmasını, bu çelişkinin giderilmesini istemişlerdi. İşte onu, o dilekçeyi, mektubu, açık mektubu başını çeken Aubry şöyle demiş. Yani şeye benziyor bu demiş. Doğrudan doğruya bir büyük sigara şirketini, çok uluslu sigara şirketini Dünya Sağlık Örgütü'nün iç işlerinden sorumlu bütün haberleşmesinin başına getirmek gibi bir şey demiş yani. Hakikaten çok tuhaf bir durumda. Gerçek
yani,
bir rezalet.
Bir de göz göre göre geliyor olması, yani daha ilk haftalardan çok iyi hatırlıyorum, biz bu haberi verdik. Bu bir soru işareti. Zaten neden bu ofisler aynı binadalar, aynı serverları kullanacaklar mı? Bu sorular soruldu. Aylar sonra bir araştırmayla ortaya çıktı ve skandala dönüştü. Yani bu kadar göz göre göre.
Aynen öyle. Yani dahası da var.
Umursamazlık tabii yani artık bu.
Tabii hiçbir şey taşımıyorlar. Yani sorumluluk taşımıyor. Tam tersine kötüleştirmek için, bunu gözlerden kaçırmak ve artırabilmek için elden geleni yaptıkları da açıkça ortada. Yani Fiona Harvey'in bir başka haberi de var. Bond'dan bildiriyor.
Bond'da evet, ben de ona gelecektim.
Ya şeyler var ya.
İklim konferansı var tabii. COP28'in gündemi güya belirlenecek.
Evet. Şimdi o çıkmış açığa değil mi? Yani evet. Fosil yakıtların azaltılmasını, fosil yakıttan çıkışı phase out diyorlar ona, evet. İşte. Tedrici olarak azaltılması meselesi. Yapmayacaklarmış. Vazgeçmişler. Fosil yakıtları durdurmak için toplananlar durdurmamaya karar vermişler. Bu gizlice açığa çıkmış. COP28'in adına Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılıyor ya, Dubai'de. Evet. Onun adına yürütmekte olanlardan Macid El Suvaydi açıklamış yani. Bayağı Birleşik Arap Emirlikleri adına. Hükümetler anlaşamadı. Azaltalım mı, çıkalım mı petrolden, kömürden ve gazdan, henüz böyle bir şey çıkmadı ortaya demiş Kasım'daki yapılacak toplantı. Belki de onlar haklıdır ya, küresel iklim değişikliği ve fosil yakıtlardan olmuyordur. Ben öyle düşünmeye başladım yani. Zaten Birleşik Krallık'tan da Guardian'dan bir haber var, o da güzel, Britanya'dan. Bayağı deniz aşırı fosil yakıt şirketlerine yatırım yapıyormuş.
Hem de gelişmekte olan ülkelere kalkınabilmesi için destek, evet, veriyormuş. Yani kamu bütçeleriyle Britanya'nın fosil yakıt şirketlerine, mesela işte Kenya'da bir projeye destek vermiş. hastalığın, yani hem fosil yakıt şirketlerine, sadece bu da değil, Guardian haberinde Kenya'da mesela bir hastaneye, hastane yapımına destek vermiş ama hastane hastaları tutsak alıyormuş o içerisinde. Buna dair bilgi, linki de koymuşlar. Yani insan hakları ihlalinde bulunan bir hastaneye destek vermiş. Demokratik Kongo yönetiminde tehlikeli kimyasallar üreten bir şeye destek vermiş.
Vermemiştir. Yapmamıştır. Öyle
kamu şeyler. Bütçelerimiz buna ayrılıyor. Bir de fosil yakıt şirketleri yine aynı coğrafyada bahsediyorlar. Hükümete buradan eleştiriler getiriliyor.
Evet, baştan sona böyle bir
British International Investment, çünkü havalı da isimleri var.
Evet evet, tabii. Uluslararası Yatırımlar Şirketi, evet, yatırımlar. Britanya'nın. Evet, yani bu arada da yeni bir haber de var. Phoebe Western imzalı Guardian'dan gene. Britanya'da, Birleşik Krallık'ta giderek tahıl ve ekimlerden, hasattan düşme varmış. Hem meyve hem sebzede gıda güvenliği tehlikedeymiş. Çünkü neden? Polinasyon yapacak, tozlama yaparak, evet, besleyecek böcekler ortadan kalkmış durumda. Neden kalkıyor böcekler? Küresel iklim değişikliğinden dolayı.
Ve pestisitler kullanma.
Ve pestisitlerden, ikisi birden işte. Yani pestiside de İlaç diyorsun yani sen.
Kimyasal.
Böcekler hastalanmış, ilaçlıyorlar onları.
Tabii keşke olsa aslında arıları daha çok hastalıklarından kurtarmak için.
Yani Türkçe dünyadaki en ender, benim bile bildiğim ender dillerden biri. Zehre panzehir diyen. Karşılıklı söylüyor, ilaç diyen. Evet, bu arada Ukrayna savaşına da kısaca ilk, evet, bölümü bitirmeden hemen değinelim. Büyük bir kaos var ve Rusya ana topraklarına doğru da savaş yayılması tehlikesi var. Öte yandan da tabii Kakhovka şeyi, barajı ilk ölümlerde, evet, ortaya çıkmış. Acayip de bir fotoğraf gördüm, hangisini, New York Times'de galiba. Bütün sokaklar, her son şehrinin sokakları filan sular altında. Bayağı botla geziliyor,
evet, bir
işte.
İnsani kriz de var. Özellikle Rusya kendi işgali altında olunan bölgelere, Zelenski'nin iddiası bu, hiçbir insani yardımda bulunmuyor. Oralardaki durumu bilmiyoruz ama bizim tarafımızda 3 ölü olduğunu,
boğulmuş, evet,
boğularak öldüğünü tespit ettik diyordu. 80 kadar köy sular altında kalmıştı baraj kapaklarının patlatılması sebebiyle. Ve binlerce kişi tahliye edilmiş.
6000 kişi kadar ya galiba, ve hakikaten de Associated Press'in fotoğrafıymış, şimdi hatırladım. Her sonda Ukrayna'da bayağı tamamen göl halinde, nehir gibi olmuş sokaklar, evet, caddeler filan.
Binlerce hektarlık tarım arazisi buralarda tamamen artık çamur deryasına döndü diyorlar. 500 bin hektarlık bir alanınsa çöle döneceğini bekliyoruz en az diyorlar.
Evet, Ukrayna'dan da uluslararası destek gelmediği için büyük şikayet var. Yetkililer konuşuyorlar. Zelenski başta olmak üzere Cumhurbaşkanı ve Erdoğan da Zelenski ile telefonda konuşmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'den. Barajdaki patlama için uluslararası komisyon kurulabilir demişler. Bak, rahatlattılar bizi işte. Henüz bilinmeyen bir sebeple yıkılması sonucu her sondaki sel felaketini, ya da her son diye mi okuyacağız? Ukrayna lideri Zelenski ile görüşmüş, Türkiye'nin lideri. Ve Erdoğan patlamaya ilişkin detaylı araştırma için bir uluslararası komisyon kurulsun demiş. Dnieper ya da Dnieper nehri üzerinde yer alıyor Kakhovka barajı. Ukrayna'da, Rusya'da birbirlerini sorumlu tutuyorlar. İşte böyle. Yani peki, bir ara verelim. Sonra da silahlı çatışmalar filan haberleri de var. Amerika Birleşik Devletleri'nde dehşet verici bir mezuniyet töreninde,
ya evet,
silahlı saldırılar var. Onlardan da biraz bahsedeceğiz.
Evet, bir de Onur ayı içerisindeyken hem Amerika'da hem Türkiye'den bir dizi haber, gelişme var. Bunları da konuşuruz.
Evet, birazdan ara vereceğiz. Dinleyici destek projesi özel yayını da bugün başlayacak. Gene tekrar saat 9'da Erasmus Sağlığı'nın gelmesiyle, ama şimdiden haber verelim. 5. gününde, 5. gündeyiz değil mi?
Evet, öyle olması lazım. Ya da 6 mı? 6. gündeyiz.
6. gündeyiz, evet. Evet. Bugün 5 günü geride bıraktık. İyi bir gündü Açık Radyo açısından. Onların detaylarını da konuşma fırsatını bulacağız tabii. Katılan bazı programcılarımızla birlikte. Ama şimdi ara verelim.
Açık Gazete.
Açık Radyo burası. Açık Gazetesi onun. Ve Nurhan Damcıoğlu'ndan çok ünlü kantolarından biri, belki de en ünlüsü olan Yangın Varı çaldık. Tam da zamanı bütün yani Batı Kanada başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Amerika'da yangınlar var, ama aynı zamanda muazzam sıcak dalgası da Asya'da ve Pasifik'te de devam ediyor. Hatta artarak devam edilmeye başladı. Yangın mevsiminin başındayız ve özellikle de şeyle beraber El Niño bekleniyor. Muazzam bir yangın mevsimi, yeryüzünün görmüş olduğu en berbat büyük yangınlarla dolu bir mevsime giriyor olabiliriz. Türkiye'nin de durumuna ilişkin kaygı verici bir haber vardı.
Evet, diyorum. Dün Osman Çaklı'nın yazdığı bir haber vardı. Artı gerçekte yangın sezonu açıldı. Ormancılık uzmanları uyardı. Türkiye yangınlara hazır değil. Bütün dünya yanarken Türkiye'nin hazırlıksız olduğuna dair bir haber bu. Orman Genel Müdürlüğü deniyor. 2022 bir önceki yıla göre 17 adet daha az yangın söndürme aracıyla tamamlamış. Yangın anında müdahale araçları da 1067'den 1050'ye düşürülmüş. Büyük yangınlara rağmen araçlarda azalış varmış. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 2 Ağustos 2021 yılında yaptığı açıklama ile yangınlardaki hava gücünün toplam 16 uçak, 9 insansız hava aracı ve 52 helikopterden oluştuğunu açıklamış. Bir sonraki yıl ise uçak sayısı 20'ye, helikopter sayısı 55'e çıkarıldı deniyor. Ancak hava gücünün önemli bir bölümü kiralama usulüyle oluşturulmuş. Yani satın alınmamış. Orman Genel Müdürlüğü'nün faaliyet raporlarında uçak ya da helikopter sayısına dair bir veri bulunmasa da 3 Mayıs'ta yapılan açıklamada hava gücünün 4 uçaktan oluştuğu söylenmiş.
4 mü?
Evet, 4 tane varmış ellerinde. Bu Orman Genel Müdürlüğü yani. Şöyle söyleniyor. Türkiye ormanlarının toplamının %60'ı birinci ve ikinci derece yangını hassas bölgede bulunuyor. %60'ı orman varlıklarımızın risk altında olan bölgeler. Neredeyse zaten bir de kuraklık vuruyor.
İkisi, evet, bir de kuraklık var. Şimdi evet. Ben onu söyleyecektim zaten.
Yangınla mücadelede uçak ve helikopter tartışmasının merkezde olması uzmanlara göre doğru değil denmiş. Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı konuşmuş ve Tarım Orman İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, yangınla mücadelede ilk olarak önleyici tedbirler üzerinde çalışılması gerektiğini söylemiş. Ancak bütün bunların yetersiz olduğunu söylüyorlar. Mesela birkaç madde var. Yeterli personel yok deniyor. Arazözler'de özellikle yeterli personel yok. Geçmişe göre çıkan yangın benzer ama yanan alanlar farklı demiş. Daha önceki yangınlarda öngörüsüzlük ifadelerini hatırlatan Durmuş, devlet kurumlarının öngörüsüz olamayacağını belirterek görev tanımlamalarının ve uzmanlıklarının belli olduğunu söylemiş. Burada bir kez daha liyakatsizliklerden söz etmişler. Liyakatsiz, niteliksiz kadrolar işe alındı diye bir eleştiri getiriyorlar. Büyük yangınlardan sonra önemli değişiklik olmadı Türkiye'nin orman politikasında deniyor.
Türk Hava Kurumu'yla ilgili de çok ciddi uçak yetersizliğinden bahsedilmişti işte aylarca ve şey, ama değişecektir herhalde. Şimdi reformist bir yeni seçimden sonra hükümet var. Bunların hepsini önleyeceklerdir diye düşünüyorum. Dumanın arasından göründüğü kadarıyla böyle. Evet, çok şiddetli olaylar da cereyan ediyor. Ve bu şey de çok ilerleyecektir. Kahovka barajının getireceği vahim gelişmeler, silahlı çatışmalar filan. Amerika Birleşik Devletleri'nde de durmak bilmiyor. Yeni evet. bir haber daha var. Virginia eyaletinde bir lisenin mezuniyet töreninde gene bir ergen, 19 yaşında birisi.
Ve tabii ki erkek.
Erkek, beyaz tabii ki. Virginia Commonwealth Üniversitesi kampüsünde düzenlenen bir mezuniyet töreni. Tam mezuniyet dönemi ya.
Evet.
Okulların, üniversitelerinde öyle. Mezuniyet törenine üzerinde 4 adet tabancayla gelmiş 19 yaşındaki delikanlı. Herhalde bir silahlı çatışmadan korkuyordu. Mezuniyet törenlerinde silahlı çatışmalar olur ya, kendini korumak için gelmiştir herhalde. 4 silah birden, hepsi serbestçe satılabiliyor. Bakkaldan bile alabiliyorsun yani. Ruhsat gerekmiyor filan. Saldırıda kalabalığa ateş açınca 18 ve 36 yaşındaki iki kişi ölmüş. 5 kişi de yaralanmış. Bu da artık gerçekten bir haber. Yaralılardan birinin durumu da ağırmış. Diğer yaralananlardan birisi 14 yaşında mesela. Evet. Yani çok aslında trajik gelişmeler oluyor.
Yılın başından beri düzenlenen 279. kitlesel silahlı saldırı diye geçiyor. Kitlesel silahlı saldırıda 4 ya da daha fazla kişi
yaralandı ya da
saldırıda vurulduğunda veya ya da öldüğünde evet, söylüyorlar. Yani 2-3 kişi vurulduğunda buna kitlesel demiyorlar. Ama bu kat be kat daha fazla olduğu anlamına geliyor aslında silahlı saldırı haberlerinin. Orada törenlerde doğrudan insan vuruyorlar. Türkiye'de bu konuda yani bu konuda Türkiye'den daha kötü olan belki de tek ülke Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü dün Türkiye'den de Umut Vakfı'ndan ilginç bir açıklama vardı. Son 8 gün içerisinde, daha doğrusu 5 Haziran'da bunu toplamışlar. 5 Haziran'a kadar geldiğimiz 8 gün içerisinde seçim sonuçlarına sevinmekten, düğünlerde, törenlerde sevinmekten ve Galatasaray'ın şampiyonluğuna sevinmekten ateş açan yurttaşlarımız 11 kişinin ölümüne
11
evet, 32 kişinin yaralanmasına sebep olmuşlar. 8 günde bu şekilde sevinç havaya bu doğrudan insanlara değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde törene, kutlamaya doğrudan insanlara yönelik böyle katliam yapmaya geliniyor. Bizde havaya sağa sola işaret ederken yaşanan durum bu. 11 ölü, yani 32 yaralı. Çocuklar da var.
Günde bir uçağa yakın insan ölüyor. Öyle mi?
Evet.
Şeyde de, Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii o rakam daha da ürkünç. Dün itibariyle alırsak 158 günde kaç kişi öldü dedin silahlı saldırılarda? 279. Yani 279'u 100.
279. kitlesel saldırı.
Kitlesel saldırı.
Yani burada en az 4 kişi ölüdü veya yaralandı diye hesaplıyorsak, yani kitlesel buna deniyormuş. O zaman bayağı bir yüksek
evet,
sayı var.
Yani 158'e bölecek olursak, yani neredeyse
hiç yapamam bu matematik.
1,5'tan fazla kitlesel silahlı saldırı oluyor. Evet. Her gün.
Evet.
Her gün en az bir, hatta ikiye yakın saldırı oluyor. Yani çok ilginç bir şey yani.
Evet, Amerika'da başka krizler de var. Sabah T24'te vardı, biliyorsunuz Onur Ayı içerisindeyiz. Yani LGBT haklarına yönelik çok sayıda etkinlik, gösteri, eylem vesaire yapılacak dünyanın birçok yerinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli LGBT hakları örgütlerinden biri olan Human Rights Campaign, İnsan Hakları Kampanyası, eyalet yönetimlerinde LGBT bireylerin hayatlarına yönelik yasal düzenlemelerin artışını gerekçe göstermiş ve ülke çapında ilk kez olağanüstü hal ilan etmiş bir hak örgütü. LGBT hakları açısından olağanüstü hal ilan edilmiş yani. Örgüt bu yasama yılında eyaletlerde, Amerikan eyaletlerinde LGBT karşıtı olduğu düşünülen 70'ten fazla yasa tasarısının geçtiğini bildirmiş. 70 kadar yasa geçmiş yani LGBT'nin yaşam haklarını kısıtlayan, yani hak ve özgürlüklerini kısıtlayan daha doğrusu. Bu sayıyla Amerika Birleşik Devletleri genelinde LGBT karşıtı düzenlemeler geçen yasama yılının iki katına çıkarak yeni bir rekor kırmış. Evet. Trump'tan sonra oluyor yani bu şey rekor kıran yasalar. De, tabii ki çoğunlukla cumhuriyetçiler tarafından sunulmuş. Cumhuriyetçi eyaletlerde ağırlıklı olarak yaklaşık 525 yasa tasarısının gündeme geldiğini söylüyorlar. Cumhuriyetçiler tarafından sunulan bu tasarıların 220'den fazlası trans bireylerin hayatlarını etkileyen konudaymış. Translar cumhuriyetçilerin, muhafazakarların bir numaralı hedefi durumundalar. Her yerde Florida valisi Ron DeSantis konumu Ron DeSantis'in konumunu silah olarak kullandığını söylemiş HRC yani Human Rights Campaign başkanı Kelly Robinson. Özellikle bu eyaletlerde LGBT bireylere karşı en hasmane eyaletler olarak Florida'yı yani Ron DeSantis'in eyaletini, Tennessee'yi ve Texas eyaletlerini göstermiş. Bu üçü en kötü olanlar bizim için demiş.
Evet, aynı şekilde kürtaj yasaklarının da en yoğun olduğu.
Tabii. Evet. Çok aşırı sağcı eyaletler.
Aşırı sağcı eyaletler.
Ron DeSantis evet. Bir de başkan adayı önümüzdeki dönemde. Bu arada bir haber de New York'tan geldi. Sadece gökyüzü dumanlarla kaplı değil. Bir de mülteci krizi yaşıyormuş New York. Bu da gazete duvarda vardı. Belediye başkanı Eric Adams bir açıklama yaparak mültecileri istemeyen 30 ilçe yönetimine New York'taki dava açtığını duyurdu. On binlerce göçmenin New York sokaklarında bulunduğunu söylüyor. Bu bir insani krizdir ve bu insani yardımda bulunmak gerekiyor. Bu yükü paylaşmak gerekiyor demiş. Ancak göçmen karşıtı olan 30 kadar ilçe göçmenlerin kendi bölgelerini almıyorlarmış. Bu şekilde 47.200 civarında şehir merkezinde göçmen olduğu söyleniyor. Bunun yasalara aykırı olduğunu, ayrımcılık olduğunu söyleyerek dava açmış.
Evet, yani çok iç açıcı bir özet sunamıyoruz. Havadan, sudan, evet, insan.
Daha Türkiye'ye gelemedik. Buradan daha kötü haberlerimiz var çünkü.
Evet, şimdi biraz da onlardan bahsedelim aslında. Yani bir kere şeyden de hemen bir dolar TL kuru konusunda. Evet.
Dün 1 TL'den fazla değerlendi.
Evet, yani dolar TL kuru, Türk lirası kuru yaklaşık %7 yükselerek bir yıldan sonra ilk defa keskin bir artış yaşadı. BBC'de de var bu haber. BBC Türkçe'de. Yani kur 23 seviyesini aşarak rekor tazeliyor ve perşembe gününe 23,40 seviyesinden başlıyor dolar. Lira olarak. Yani Bloomberg ajansı kurdaki bu yükselişi kamu bankalarının piyasaya müdahale etmeyi kesmesine bağlamış.
Evet, seçimlerden sonra.
Seçimlerden evet. Sonra Reuters haber ajansı da gene bu sebeple Merkez Bankası rezervlerindeki düşüşün durduğunu aktarmış. Reuters'la bu Reuters'a mülakat veren bankacılar bu gelişmeleri serbest piyasa koşullarına geri dönüş olarak tanımlamışlar. Bunun serbest piyasanın güçlü bir dönüşü olarak mı kutlanacak?
Bunlar emperyalizmin yalanlarıdır muhtemelen. Açıklama yapanların hiçbirisi yerli ve milli değil.
Değil, evet. Ekonomist Mahfi Eğilmez de kendi blogundaki yazdığı yazıda yaşanan hareketliliğe seçim öncesi uygulanan politikalara işaret etmiş. Yine BBC bildiriyor. Yüksek enflasyona rağmen düşük faiz politikası takip edilmesi yanlış. Bugün gelinen aşamada zembereğin boşalmasıyla birlikte dolar kuru normal düzeyine geldi diye kaleme almış. Uzun süreden beri bu gelişmeleri izleyen uzmanlardan bir tanesi Mahfi Eğilmez. Benim yanlış diye yorumladığım bu ekonomi politikası bazı başka yorumculara göre bilerek, istenerek seçim kazanmaya yönelik uygulanan bir politikaydı diyor. Yani bu yorumu yapanların da haklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ekonomi politikası yaklaşık 2 yıldır tümüyle seçime endeksli olarak yürütüldü ve ekonominin ağır yara almasına aldırış edilmedi diyor. Merkez Bankası'nın eski baş ekonomistlerinden Hakan Kara da bir Twitter hesabından bir açıklama yapmış. Türk varlıkları dolar cinsinden ucuzlatılıp bir eşikten sonra faiz artışıyla sermaye girişi amaçlanacak gibi görünüyor. Pratikte bunu yapmak kolay değildir ama döviz işlem kısıtlamaları devam ederken mümkün olabilir demiş.
Evet. Az evvel Onur Ayı kapsamındayız. Onur Ayı içerisindeyiz demiştik ve Amerika, evet, Birleşik Devletleri'nde LGBT dernekleri olağanüstü hal ilan ettiler kendi yaşamları açısından. Büyük bir saldırı altındayız diyorlardı. Türkiye'de de tabii çok önemli bir gündem konusu LGBT hakları, özellikle seçimlerden sonra. Çok sayıda şehirde Onur Ayı etkinlikleri başladı ve devam edecek ay boyunca. İstanbul, Ankara, Yeşil Gazete'de ayrıntılı olarak programlar var. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer birçok şehirde etkinlikler gerçekleştirilecek. Bunlardan bir tanesi, en önemli olanlarından bir tanesi 31. İstanbul LGBTİ Onur Haftası. 19 ile 25 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecekmiş ve Onur Haftası'nın teması ise dönüyoruz deniyor. Bu sene İstanbul'da iki ayrı Onur Haftası ve iki ayrı yürüyüş düzenlenecekmiş. 21. İstanbul Onur Yürüyüşü 25 Haziran'da düzenlenecek. 12-18 Haziran tarihleri arasında ise Trans Onur Haftası gerçekleşecek. Trans Onur Yürüyüşü de 18 Haziran'da gerçekleştirilecekmiş. Bu aslında iki ayrı değil. Bir süreden beri Trans Onur Yürüyüşleri yapılmıyordu. Şimdi tekrar başlanılacak. 9. İstanbul Trans Onur Haftası etkinlikleri Biyanet'te vardı. Bu da Dönmeyiz Buradayız başlığıyla yapılıyormuş. En son 2017 yılında işte ondan sonra o yıldan itibaren politik koşullar, translara uygulanan alan daraltmaları, nefret politikaları gibi hayati sebeplerden ötürü bir süre örgütlenemeyen, yapılamayan Trans Onur Haftası 2022'de geçen yıl bir araya gelen trans artı özneler tarafından yeniden var edildi deniyor ve 12-18 Haziran tarihlerinde Onur Haftası, Trans Onur Haftası etkinlikleri de yapılacak diye detaylı bir haber var. O da Biyanet'teydi.
Evet, il be il anlatıyorlar nerelerde, evet, olduğunu. Yeşil Gazete'de belirtmiş bütün illeri.
Bu arada dün Mabel Matiz Antidepresan isimli şarkısıyla PowerTürk müzik ödüllerine de ödül kazandı. Ve sahneden minik bir konuşma yaparak Onur Ayımız kutlu olsun dedi. Hepinize çok teşekkür ediyorum demiş aldığı ödülde. Şarkı yazan dostum Mert Demir'e de teşekkür ediyorum. Böyle bir şarkıyı yazdığı ve benle paylaştığı için son olarak Onur Ayımız kutlu olsun diyorum diyerek sahneden inmiş o da.
Evet, bu hukuk meselelerine de geçeceğiz ama bir bu şeyden de bir zırhlı aracın ezdiği bir,
evet, son sadece son bir haber vereyim. Şişli ve Kadıköy'de yasaklar geldi hemen Onur Haftası, hmm, Onur Ayı etkinliklerine. Şişli'de Diren Ayol isimli bir belgesel gösterimi yapılacaktı, yasaklanmış bir belgeselin gösterimi.
Gerekçe ne?
Yani artık gerekçeler haberlerde verilmiyor kimse.
Değil mi? Evet, çok önemli bir nokta.
Çünkü bir yandan da anlamsızlaştığı için bunların.
Ama nasıl mutlaka kovalanması lazım. Yani halk huzurunu, kamu huzurunu bozmak mıdır? Nedir gerekçe? Bir belgeseli, evet, gösterimini yasaklamanın sebebi neyse.
Bir de Pride filmi, hani meşhur bir filmdir Pride, bildiğiniz üzere İngiltere'deki maden işçilerinin grevine eşcinsellerin verdiği desteği anlatan bir filmdir. Güzel de bir filmdir. Kadıköy'de yapılacak gösterime de yasak getirilmiş Kadıköy Kaymakamlığı tarafından. Ama insanlar gidip her şeye rağmen biz filmi, yani bunu yasaklayamazsınız deyip seyretmeye gitmişler. Çok sayıda kişi gözaltına alınmış. Film izlemek istedikleri için böyle de, evet, gelişmeler var. Evet, evet, buradan hemen bahsettiğiniz habere geçeyim. Hakkari Yüksekova'da uzman çavuşun kullandığı bir araç 5 yaşındaki Erdem Aşkın'a çarparak ölümüne neden oldu. Uzman çavuş olay yerinde toplananlara ise, tepki gösterenlere yani, silah doğrulttu diye geçiyor. Evrim Deniz'in haberi gazete duvardan. Hakkari Yüksekova'da.
Annesi ve yakınları da canlarını zor kurtarmışlar.
Evet, annesiyle orta refüjde bekliyormuş 5 yaşındaki Erdem Aşkan. Olay yerinde hayatını kaybetmiş uzman çavuşun çarpması sonucu. Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattığını duyurmuş. Aile araç normalin üzerinde bir hızdaydı diyor. Çarpma sonucu metrelerce sürüklenmiş çocuk.
Evet, çok trajik.
Hastaneye, hastaneye de götürmemiş uzman çavuş. O sırada araçtan inen uzman çavuş ise telefonla uğraşıyormuş. Herhalde bir yerleri arıyor. Defalarca gel hastaneye götürelim demesine rağmen çocuğu hastaneye götürmüyor. Bunlar da tutanaklarda mevcut denmiş.
Bir de istatistik bilgi olacak sonunda haberin galiba, değil mi? Yani inanılmaz derecede tabii, yüksek tabii. sayıda insanın zırhlı araçların, özellikle de çocukların evet. ve küçüklerin hayatlarını kaybettiği, yaralandığı haberi vardı. Bir rakam verelim mi?
Yeşil Sol Parti Hakkari Milletvekili Vezir Parlak bir açıklama yapıyor. Zırhlı aracın çarpması sonucu 5 yaşındaki bir çocuğumuz yaşamını yitirdi. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin 2022'de yayınladığı rapora göre son 10 yılda 22'si çocuk, 49 kişi zırhlı araç çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Rapora göre
49 şimdi, kişi.
Evet.
Ne kadarlık bir süre içinde dedin?
10 yılda 49 evet. kişi, 22'si çocuk. Şimdiye kadar zırhlı araçlar nedeniyle çocukların maruz kaldığı hak ihlallerinde verilen yargı kararlarında kolluk güçlerine hapis cezası uygulanmadı.
Evet, ne, işte,
telefonu ne diye hemen telefonuna sarıldı biraz belki anlamak mümkün. Hapis cezası hiçbirinde uygulanmamış. Çocuklar sokaklarda özgürce oynayabilsin diye güvenlikçi politikalara ve cezasız bırakılmalara halkımızla birlikte evet. karşı durmaya devam edeceğiz diyorlar.
Evet, hukuk meselelerine birkaç kısaca değinerek bu saati tamamlamaya çalışalım. Çok ciddi bir hukuksuzluk probleminden bahsetmek mümkün. Yani Gezi tutuklusu tip Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumuyla ilgili. Adalet Bakanı, yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a da sormuşlar bu durum nedir diye. Çünkü mazbatasını alıp milletvekili evet. seçildiğinden sonra yeminle katılamadı. Çünkü hapishaneden çıkarılmadı Can Atalay. Ve Adalet Bakanı'nın kendisi yemin ettikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın mensuplarına açıklama yapılmış ve kendisine de sormuşlar. Can Atalay niye çıkarılmıyor diye. Onunla ilgili yargı süreci devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na başvurular var ve başkanlık bu başvurular neticesinde elbette ki o yargı süreciyle ilgili gelen cevaplara göre hareket edecektir demiş. Ben bunu anlamakta biraz güçlük çektim. Belki sen çözersin. Neden o zaman şey yapıldı? Aday olmasına neden karşı çıkılmadı? Seçilmesinden sonra neden bu duruma müdahale edilmedi ve ondan sonra da neden şimdi mazbata verildi ve bu yapılmıyor, anlaşılabilir gibi değil. Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri başkanı da dahil olmak üzere soruları soruyorlar. Erkan Baş mesela TİP Genel Başkanı, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Yılmaz Tunç'un bu açıklamasını çok ilginç bir şey söylüyor, çünkü anayasanın 14. maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan diye bir ifadede bulunuyor. O yüzden bırakamıyoruz diye bir ayrım var. Yani anayasaya göre hiç kimse ve hiçbir kurum anayasanın verdiği hukuki güvencelerin dışında muameleye tabi tutulamaz diye açık madde var. Yani Baş Twitter hesabından yaptığı açıklamada demiş ki Erkan Baş Tunç'a, kesinleşmiş hüküm yok. Dosya Yargıtay'da kesin hüküm olmadığına göre anayasa 14. kapsamında olduğuna kim nasıl karar veriyor? Hüküm varsa nasıl aday olabildi? Nasıl seçildi? Milletvekili değilse şu anda yapılan seçimde nasıl Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na aday olabiliyor diye tamamen Alice Harikalar Diyarı'ndayı hatırlatan absürt bir duruma işaret etmiş. Yani Gezi davası dokunulmazlık kapsamı dışında demiş bir de, biliyor musun? Bu da dünyada ender görülen istisnai durumlardan biri. Ben uzun yıllardan beri işte uluslararası hukuk meseleleriyle hafifçe ilgilenmiş, mesleki olarak da ilgilenmiş ve hukuk mürekkebi yalamış biri olarak bunu hiç duymadım.
Belki yani, de göklerden gelen bir karar vardır.
Yani ilahi bir durum, yani Gezi davasının dokunulmazlık kapsamı dışında kalmasını hiç kavrayabilmiş değilim.
15 hukuk kurumundansa Atalay'ın tutukluluğuna son verilmesi çağrısı yapılmış. Çok sayıda hukuk derneği kurumu bir araya gelerek Can Atalay'ın tutukluluğuna son verilmesi.
Evet, çok sayıda söylemiştim. 15 ve çünkü şeyden bahsediliyor, yani hukuk kapsamı dışına bir şey çıkartılması imkansızdır yani bilindiği kadarıyla. Ve başta Hataylılar olmak üzere onu seçen seçmenin iradesine de bir aykırılık olduğunu belirtiyorlar, haklı olarak bana sorarsan. Atalay'ın, Can Atalay'ın durumuna itiraz etmek, yani oy vererek seçilmesini, kendini temsil etmesini isteyen insanların çoğunluğuyla seçilmiş bir insanın kapsam dışı bırakılması gibi bir olay var. Böyle bir durum. Bir de şeyden bahsederek bitirelim. Cumhuriyet Vakfı'ndan Cumhuriyet Gazetesi yönetimine bir suç duyurusu yapılmış, değil mi?
Evet, orada da biraz karışık durumlar vardı. Eski yöneticilerin 3 kişi ilginç bir durum söz konusu. Bir haber yapmışlar. Manipülatif haber yapmışlar ve bunun için kayıt dışı almışlar. Para aldıkları söyleniyor ama alma yöntemleri de ilginç. Çikolata kutusu içerisinde bu yöneticilerin para aldığı söyleniyor. 500 bin TL kadar.
Tuhaf geldi. Ayakkabı kutusunda mı verilmesini istiyordun sen?
Ha? Bu yemek kavramı vardır ya, hani onu gerçekten ete kemiğe büründürmüşler çikolata kutusunda.
Böyle karton, güzel mukavva kutu ve şey kurdelesi falan var herhalde. Evet, yani bu para karşılığı manipülatif haber yapıldığı iddiası Cumhuriyet'in en eski gazetelerinden biri. Hatta birincisi galiba Cumhuriyet. Ve onun Cumhuriyet Gazetesi ile genel yayın yönetmeninden farklı tonda açıklamalar geldiğini belirtiyor T24.
Evet, bir e-ticaret firmasından Ocak 2023'te yürürlüğe giren e-ticaret yasası aleyhine manipülatif, bunu da söyleyemiyorum, haber yapma karşılığında kayıt dışı para aldıkları
500 bin lira iddiasıyla
Cumhuriyet Gazetesi Vakfı suç duyurusunda bulunmuş 3 yöneticisine.
Evet. Eski galiba. Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Molla Veysoğlu, Türkiye T24'ün gündeme getirdiği Cumhuriyet'e para karşılığı manipülatif haber iddiasıyla yapılan suç duyurusuna ilişkin olarak Cumhuriyet Yalan. Gazetesi'nden farklı iki ayrı cevap gelmiş. Birisi, kendim ve ekibim adına bizden önce yapıldığı iddia edilen, bizimle hiç ilgisi olmayan iddiaların tespitini ve gerçekse gazetecilik etiği açısından asla kabul edilmez bu durumla ilgili gereğinin yapılmasını istedim demiş Molla Veysoğlu.
Çikolata kutuları kabul edilemez gazete etiği açısından.
Evet. Ve vakıf yöneticimiz ve avukatımızın söz konusu olayı yargının aydınlatması için hızla harekete geçmesi Cumhuriyet'in ilkelerini koruma refleksiyle ilgilidir demiş Molla Veysoğlu. Ama Cumhuriyet Gazetesi'nin açıklamasında farklı bir ton var. Söz konusu iddialar yalanlanmış, içeriden bir saldırı demiş. Niye gülümsüyorsun?
Harika.
İçeriden, yani iç güçler.
İç güçler.
Evet. Peki, o zaman ara veriyoruz. Programımızı bitiriyoruz. Hayır,
bitiriyoruz. Evet. Çünkü dinleyici destek projesi devam ediyor. Sizlere de bir kez daha hatırlatalım. Açıkradyo.com.tr adresinden desteklerinizi sunabilirsiniz. Tabii bu bir hafta 9 günlük yayın, hızlandırılmış bir destek yayını ama yıl boyu desteklerinizi sunmaya da devam edebiliyorsunuz.
Elbette.
Şimdi Eraslan'la birlikte devam edeceğiz.
Evet, Açık Gazete'yi kapatalım. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 20. Radyo Şenliği.
Günaydın.
Günaydın Aslan.
Günaydın. Günaydın herkese. Dinleyici Destek Projesi özel yayını, Radyo Şenliği 20. yılındaki Radyo Şenliği 6. gününe başlamış vaziyette. Şu anda 0 destekle başlıyoruz. Bu sayı hemen değişecek. Çünkü Bikem Ekberzade ile konuşmadan önce hemen önce bir sayıyı bildirmem gerekiyor. Çünkü çok iyi bir gün geçirdik dün dinleyicilerimizin yoğun destekleriyle. Bir önceki yılla oranlıyoruz genel olarak. Bir önceki yılın 24 saatinde elde edilen destek sayısı 142 kişiydi. Dünkü yayında 24 saatte 175 dinleyici desteğini sundu. Genel olarak ilk günden bugüne kadar fark genellikle 20'ye yakın, 20 kişi civarında daha fazla oluyordu bir ilk günden itibaren.
5 günde hiç geride kalmadık.
Hiç yani. Geride kalmadık. Fakat dün bu fark daha da açılmış oldu. Daha da fazlayız diğer günlere oranla. Bu insana çok iyi geliyor. Hemen şu anda telefon numarasını ve destek biçimini söyleyelim. Açık Radyo'nun bir saatlik bir programına 600 liraya ve katlarına destek olabiliyorsunuz. Bir saatten fazla olursanız ne ala, malum içinde bulunan koşullar itibariyle. Bunu açıkradyo.com.tr'den destek olun düğmesini tıklayarak da yapabilirsiniz. Telefonlarınızdaki uygulamalarınızdan yapabilirsiniz. Havale yöntemini deneyebilirsiniz. Buraya gelerek elden getirebilirsiniz Tophane'ye desteğinizi. Biz de seçtiğiniz programın başında ve sonunda teşekkürlerimizle bu programın sizlerin destekleriyle gerçekleştiğini söylüyoruz. Ve hadi ilk olarak numaramızı verelim ve yayına öyle devam edelim. 0212 343 41 41. Evet. Devam ediyoruz. Hattımızda Bikem Ekberzade var. Şu anda
merhaba,
yayında. Günaydın.
Merhaba Bikem.
Günaydın. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Özdeş. Herkese günaydın.
Günaydın.
Efendim, dinleyicilerimize de kocaman bir günaydın diyelim buradan.
Biz Dikilen Kaya Radyosu'yuz.
Evet, biz Dikilen Kaya Radyosu'yuz. Bu da bizi ayrıcalıklı yapıyor. Çünkü gerçekten yani Açık Radyo olmasaydı biz Dikilen Kaya'yı kitap formatından daha geniş kitlelere nasıl ulaştırabilirdik? Sağ olsun radyo var. Bu sayede biz bunu 2018'den beri yapıyoruz değil mi Ömer Bey? Bak kaç? 5 yıl olmuş ha. 5. yılımızdayız. Vallahi,
biz bu işi 20 yıldan beri yapmaya çalışıyoruz.
Evet. Evet. Hiç artık daha güzel. 5 yıldır. 5 yıldır.
Etkinliğiz. Bu arada Eraslan'ın sorusu gelecektir herhalde nasıl bağlantı kuruldu diye, ama senden önce ben bir ufak açıklama yapayım Eraslan'a. Pek tamam. Fazla insanın bilmediği bir durum olabilir bu. Arkadaşımız Dilek Hepgüler en başından beri kurucu elemanlarımız arasında evet. bulunan sevgili Dilek, senin kitabını benim dikkatime yolladı ve ben ne Dikilen Kaya mı, yerlilerin hikayesi mi anlatılıyor diye İngilizce kitabı görüp Dilek'e de çok teşekkür ettim. Buradan da bir selam gönderelim.
Günaydın Dilek.
Ondan sonra seninle temas kurduk yani Dilek üzerinden. Evet, ona da buradan bir günaydın diyelim.
Günaydın diyelim Dilek'e. Hatta bütün böyle toplu geçmiş olsunlarımızı da hep beraber söyleyelim. O da bir süredir sağlık problemleriyle uğraşıyordu. Ama gerçekten kocaman bir teşekkür Dilek'e. Ve size şöyle hatırlarsınız ilk buluştuğumuzda açıkçası benim aklımda hiç yani radyo programı falan yok. Yani bu kitabın tanıtım süreci, ilgilenebileceğini düşündüğümüz kişilere ulaştırmaya çalışıyoruz. Ben de bir gazeteci olarak yani çok doğal bir süreç bu. Ama siz bir program önerisiyle geldiğiniz zaman benim ilk tepkim bir dakika radyo. Ben daha önce radyo yapmadım, tamam birçok konu var ama nasıl yaparız biz bu işi? Ya sen yaparsın dediniz ve biz öyle başladık. Yani artık bir ton dil sürçmesiyle beraber dinleyicilerimizin sabrına da sığınarak birazdan, hatta bazen o sabrı yer yer aşarak da böyle işte biraz da tabiri caizse kaba tabirle kafa göz kırarak becerdik bu işi, ama 5 senedir gerçekten indijen toplulukların yaşadıkları, son dönemde yaşadıkları, belki Dikilen Kaya'nın bunu biraz daha hani üzerine biraz daha ışık tutması açısından daha göz önüne getirdiği, daha görünür hale kırıldı. Aynı zamanda kıldı. Aynı zamanda peşi sıra süren zaten iklim kriziyle beraber ve biyoçeşitlilik kriziyle beraber aslında bu toplulukların yaşamlarının, yaşam tarzlarının, yaklaşımlarının ne kadar önemli olduğunu biz burada 5 senedir dinleyicilerimizle farklı coğrafyalardan, sadece Kuzey Amerika ile sınırlı kalmayarak ama özelimizi onu tutarak farklı coğrafyalardan ulaştırmaya çalışıyoruz ve bu da aslında böyle özgür radyoların ne kadar önemli olduğunun bence en büyük göstergelerinden bir tanesi. O yüzden lütfen telefonları susturmayın ki Açık Radyo'da biz bunları konuşmaya, alternatif tarihleri anlatmaya devam edelim. Aksi takdirde güçlünün tarihi yazılacak ve tarih sadece bununla sınırlı kalacak. Biz burada biraz bunu, bu şeyi, akımı geri çevirmeye, nacizane çalışmaya, geri çevirmeye çalışıyoruz. Değil mi?
Evet, Ömer Bey, bunun için Aslan'ın sana bazı başka soruları da olabilir.
Evet, zaten evet, bu geri çevrilecektir de sadece bu geri çevirme sürecini bizim çocuklarımızın da görebileceği bir hızla geri çevirmek şahane olur. Zaten ila nihai geri çevrilmek zorunda. Bir kem şunu merak ediyorum. Bu senin yazarlık ve programcılık sürecininle ilgili olan bir şey. Daha gerilere gitmeni rica ediyorum. İlk temasın nasıldı? Yani dinleyicilik serüvenini ben daha çok merak ediyorum şu anda açıkçası.
Radyo dinleyiciliği.
Elbette.
Ya, aslında çocukluğumdan geliyor. Yani bizim evden radyo hiç eksik olmadı. Hatta böyle bir tane hatırlarsın böyle kasetten kasete aktarma dönemlerinin yeni başladığı zamanlarda, evet, böyle biraz geriye gidelim, 80'ler falan, 70'lerin sonları, 80'ler. Bizim evimize o ilk geldiği zaman ben mesela radyo programları, sevdiğim müzikleri oraya
kaydediyorum.
Kasete kaydediyorum. Öğrencisiyken kasete kaydederdim. Yani aslında radyo bizim ailemizde televizyondan dahi belki ön plandaydı. Ya yani televizyon zaten o dönemde sınırlı sayıda program yapıyordu ama haber radyodan dinlenirdi, müzik radyodan dinlenirdi. Anneannemlerin evinde muhteşem bir böyle şey radyo vardı, eski bir radyo ve o böyle evin baş köşesinde dururdu. Dolayısıyla yani radyo benim yaşadığım, büyüdüğüm koşullar ve dönem hepimizin, belki bizim çocuklarımız o kadar bu işe aşina değiller çünkü dijital platformlar şimdi çok farklılaştı ama o dönemde radyo gerçekten çok önemliydi. Hatta bir tane böyle yavaş yavaş radyoların taşınabilir moda geldikleri dönemlerde, işte 80'ler, bir tane Sony'miz vardı. Çok da küçük bir radyo değildi ama taşınabilir ağırlıktaydı. O mesela annemin mutfağında durur. Ve sürekli işte Stüdyo FM vesaire, böyle işte muhtelif şeylerle, programlarla beraber biz dış, hem Türkiye'de hem de ben daha sonra sahaya gittiğim zamanlarda, yani dediğim gibi hani radyo hiç çıkmadı mesela Afrika'da bulunduğum dönemlerde benim bir tane portatif long wave radyom, uzun dalga radyom vardı ve biz orada BBC'yi dinlerdik. Misal, yani çölde ortasındasın, başka hiçbir şey yok ama BBC'ye bağlı.
Evet, radyonun benzersiz bir önemi var bu şekilde, değil mi?
Evet, evet, evet.
Ve böyle coğrafyalarda da çok kritik gerçekten ve inanılmaz kullanılıyor. Hatta bir örnek daha vereyim. Ya Eral, sen şimdi pişman olacaksın bu konuya açına. Bak, ben susmam.
Hiç estağfurullah, olur mu öyle şey? Yani.
90'larda gene böyle şeydeyim, yurt dışındayım. Amerika'da zaten Newsweek'te çalışıyorum. O dönem biz bir sayı yaptık. Sayıda şuydu: Afrika'da radyonun kullanımı ve fotoğrafçılarımızdan, o dönem sahada, evet, o dönem sahada çalışan fotoğrafçılarımızdan bize özellikle kırsal bölgelerden ve çölün ortasından radyonun da içinde bulunduğu ve insanların radyoyla etkileşimde bulunduğu fotoğrafları paylaşmalarını istedik. İnanamazsınız gelen seçkiye. Ve daha sonra, bu benim tabii gazeteciliğimin erken dönemleri, daha sonra ben kendim gittiğim zaman o coğrafyaya, gerçekten radyonun hem orada hem Orta Asya'da ne kadar önemli, yani internetin ve televizyonun giremediği yerlerde radyonun olmazsa olmaz olduğunu hep gördüm. O yüzden dediğim gibi, yani kitap radyo, bir de eğer varsa pick-up'ınız, başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok.
Ben de bu arada ufacık bir ekleme yapayım. Tom Friedman, çok favori yazarlarımdan biri, gazetecilerimden biri sayılmaz, New York Times'ın köşe yazarı, ama bu şey konusunda, radyoların Afrika'daki seçimlerde demokrasinin uygulanmasındaki, evet, hayati rolü konusunda çok ilginç bir yerinden yazı yazmıştı. Sonradan kendisiyle de burada görüşme fırsatı oldu. Başka bir konuda, tabii, açık radyo
sadece seçimlerde yapmak, değil.
Yani, evet, seçimleri etkiledi. Çünkü kesinlikle bir tek, bir hiç bahsedilmeyen bir partiye, bir muhalif bir partiye destek bir tek radyolardan geliyor diye yazmıştı, öyle, anlattı. Çok ilginç bir olaydı yani.
Evet. Ve radyonun özgür olmasının ne kadar önemli olduğu burada. Çok önemli. Onun altını böyle 4-5 kere çizmek lazım kalın şeylerle, kalemlerle. Çünkü bir başka şey de, Ruanda'yı hatırlayın ve Ruanda'daki jenositi hatırlayın. Evet. Orada da radyo aslında bir propaganda aracı olarak ele geçirildi, kullanıldı ve jenositi körükledi.
Evet.
Yani film, radyo filmi özgür
de
olsaydı,
dehşet vericidir onun.
Evet, evet. Ve radyo eğer orada özgür olsaydı bu belki önlenebilir ve oradaki insanların sesleri buralardan da duyulabilirdi. Yani bu işte hani sadece radyo deyip geçmemek lazım. Gerçekten özgür radyo burada çok önemli. Biz de Açık Radyo'da dinleyicilerin desteğiyle mümkün olduğu kadar bu platformu özgür tutmaya çalışıyoruz. Ki sizlerden gelen destek dışına çıkmak mecburiyetinde kalmayalım diye, değil mi Ömer Bey?
Eraslan,
evet. Evet, kuşkusuz son vaktimiz daraldı ama son söylediklerinden yola çıkmak istiyorum Bikem. Şu anda da yani radyo, evet, ama dönüp medyaya baktığımızda o kadar çok sayıda, herhangi bir yeri işaret etmiyorum şu anda, o kadar çok radyo görüyorsunuz ki yani frekans aralarında bir yer bulmaya çalışıyorsunuz. Nerede durayım, nerede dolanayım diye. Ama burada Açık Radyo'nun bir medya olarak, diğerlerinden farklı olarak, Türkiye bazlı konuşmuyorum, ki senin tahlilleri bu anlamda benden çok daha fazla yer geziyorsun, görüyorsun ve saha çalışmaların var. Radyonun, Açık Radyo'nun burada durmuş olduğu yer bambaşka bir platform sunuyor bize ve burada şu modeli çok önemli buluyorum. Sadece ve sadece sırtını dinleyicilerinin desteğine dayayarak var olan, bağımsızlığını da böyle korumaya çalışan bir medyanın içinde olmak açıkçası herhalde senin gibi gönüllü programcılarımıza da, bizim gibi buraya giren 9.99 saat boyunca soluksuz bu yayını yapmamızın temel nedeni, temel ateşleyici gücü bu olduğunu düşünüyorum. Yani sadece ve sadece dinleyicilerine ihtiyacı olan, sırtını dinleyicilerine dayayan bir radyonun programcısı olmakla ilgili ne düşünüyorsun Bikem?
Ben çok mutluyum. Düşünecek bir şey yok. Yani zaten benim doğal şeylerim, yani benim bundan önceki kariyerime bakarsanız seçimlerim genelde bu yöndedir. Bundan önce yaptığım, 30 yıl boyunca yaptığım mülteci projesinde projeyi ben isteseydim çok ciddi markalara sponsorluk için satabilirdim ama ben bunu istemedim. Çünkü kendi kararlarımı kendim verebilmek ve senin de söylediğin gibi ben hep özgür kelimesini kullandım ama bağımsız aslında daha doğru burada Eraslan. Bağımsız olabilmek çok önemli. Birilerinin bir şeylerin dayatmasına zorunlu kalmadan, bunlara mecbur bırakılmadan bu işi yapıyor olabilmek zaten aslında bizim hani sabah programında Açık Radyo'da benim de hasbelkader iki haftada bir eşlik ettiğim şey Diken Kaya da yapmaya çalıştığımız olması gereken gazeteciliğin küçük bir örneği. Yani elimizden geldiği kadar bunu yapmaya çalışıyoruz ama asıl olması gereken bu. Yani insanlar böyle hani bağımsız gazetecilik gördükleri zaman seviniyorlar. Sevinmemeleri lazım. Çünkü normalin bu olması gerekiyor. Biz şu anda çok gerçekten doğru, çok anormal bir süreçte yaşıyoruz. Bir dönemde yaşıyoruz.
Ve holding medyaları kapatılsın normalin diyorsun.
Anormali yeni normalimiz yapmayalım diyorum. Daha politik davranayım şimdi. Bak telefon çaldı.
Evet, galiba tam vakti Bikem. Bir de şarkı seçtin bizim için. Evet, onunla evet, hızlandıralım bu süreci.
Evet, bu tamam, konuşmaları tamam da sonunda Bak analizimiz de olan Dilek Hepgüler'e de gönderiyoruz. Bir kısım program transkripsiyonlarını da o yapmaya devam ediyor saldı el verdikçe. Bunu da ona gönderir. Bir günaydın deriz.
Günaydın.
Deriz. Parçamız da bizim sevgili DJ Şab'ımızın yeni mikserinden bir tanesi Çağva ile beraber hazırladıkları bir mix bu. Diklen Kaya'da biz DJ Şab'a çok sıklıkla yer veriyoruz. Zaten bizim jenerik müziğimiz de aslında onların mikserinden, onların muhtelif, onun da içinde yer aldığı muhtelif gruplardan bir tanesinin mixi ama bugün biz My People diyeceğiz. Benim insanlarım, bizim insanlarımız. Bu sakın böyle bir ayrımcılık olarak anlaşılmasın ama gerçekten böyle hani %1 değil de %99'a hitap eden bir parça. Biz de burada Açık Radyo'da mümkün olduğu kadar %99'a hitap etmeye çalıştığımız için ben de bugün bunu seçtim. Hep birlikte dilerseniz dinleyelim. Birazcık da uyanalım. Çünkü günümüz uzun malum.
Evet, aklına sağlık. Çok teşekkür
çok
ederiz Bikem.
Teşekkürler Bikem.
Ben teşekkür ederim. Efendim 2 hafta sonra normal akışımızda görüşmek üzere.
Evet, Dinleyici Destek Projesi özel yayını Açık Gazete Özel'in içindeki Dikilen Kaya'nın içinden seslendik size. 20. yaşımızda Bikem Ekberzade ile bir aradaydık. Onun programının, onun köşesindeydik. Şimdi onun seçtiği, sizlerin desteğinizi sunmanız için seçtiği şarkıyı aktarıyoruz. Fakat öncesinde destek telefonumuzu verelim. Artık sıfır değiliz çünkü Bikem söze girdiği anda telefonlarımız çalmaya başlamıştı. Şimdi artık sıfırdan artışa geçiyoruz. My People dinleteceğiz ve o sırada 0212 343 41 41
Açık Gazete. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını 20. Radyo Şenliği.
Dinleyici Destek Projesi özel yayını devam ediyor. Demin gelen harika desteklerinizle, ardı arkası kesilmeyen desteklerinizle, buradan aldığımız güçle sizinle konuşmaya devam ediyoruz.
Evet, radyo halen de devam ediyor yani.
Evet. Saat 9.33 şu anda ve hattımızda Tuğba Tekerek var. Günaydın.
Günaydınlar.
Günaydın Tuğba. Günaydın. Merhaba.
Günaydın herkese. Günaydın sevgili dinleyicilerimize ve şu anda arkada çalışan Açık Radyo emekçilerine.
Günaydın. Türkiye ne konuşuyor?
Türkiye ne konuşuyor? Hep Avrupa ne konuşuyordan bahsediyoruz. Ben Türkiye ne konuşuyor yine Avrupa'dan başlamak istiyorum Ömer Bey izninizle. Ufacık bir giriş yapayım. Polonya'dan başlayayım, bunu Türkiye'ye bağlayayım. Geçen hafta konuşmuştuk. Polonya'da işte sonbaharda seçim var. Muhalefetin lideri Donald Tusk var ve tam da seçimlerden önce Donald Tusk'a siyaset yasağı gelebilir. Bunun için bir komisyon, tahkikat komisyonu kuruldu. Bunları geçen hafta anlatmıştım. Hafta sonunda telefonların çalması harika bir şeymiş, evet, siz evet konuşurken onları duymak.
Evet, evet, böyle bu sıralarda, bu dönemlerde böyle arada telefonlarla konuşuyoruz.
Evet evet. 500 bin kişi Polonya'da, Varşova'da yapılan bu siyaset yasağı ihtimaline, bu gelişmelere karşı 500 bin kişi yürüdü Varşova'da. Şehrin nüfusunun yaklaşık 2 milyon olduğunu düşünürsek, hani bu 500 bin sayısı çok büyük bir
muazzam
sayı. Hani Polonya'da
4'te biri yani sokaklarda, inanılmaz.
Gökkuşağı bayrakları da taşımış bir kısmı. O da önemli.
Evet, evet. Evet, yani son 10 yıllarda yapılan en büyük, en kitlesel yürüyüş olduğunu söylüyorlar bunun. Bu işte muhalefet için, işte demokratik bir ülke için ciddi bir umut ışığı. Buna onlar umut yürüyüşü diyorlar. Ama devlet televizyonunda bu haber verilirken bu yürüyüş nasıl adlandırılmıştır diye soracak olursanız nefret yürüyüşü olarak.
Çok güzel.
Harika. Bu güzel olmuş işte.
Evet, evet. Bilmiyorum nefret tanıdık yürüyüş. Geldi mi?
Yok.
Gerçeklerin böyle ters yüz edilmesi. İşte yani hani bu yürüyüşe işte yürüyüşe katılanlarla güya röportaj yapıyorlar ve oradaki kişi diyor ki ya ben yürüyüşte değilim aslında hayvanat bahçesine gitmeye gelmiştim Varşova'ya falan filan diyor.
Geçerken karambolle.
Yolum.
Şehrin dörtte biri bu şekilde değil mi? Tesadüfen denk gelmiş.
Bu arada bir de şeyi de eklemek istedim izninle Tuğba. Eski bir tanıdık sima da Lech Walesa, Walesa diye okunuyormuş. O da dayanışma sendikasının evet, lideri büyük bir ayaklanmayı da yürütmüştür. Sonradan da başbakanlıkta yapmıştı. O da katılmış, ilerlemiş yaşına evet. rağmen.
Evet, evet. İşte yani belirli şeyleri, bizim de yaşadığımız şeyleri başka coğrafyalarda görünce böyle her şey böyle daha sarih oluyor, daha berrak oluyor ve gülüyoruz aslında hani biraz gülerek konuştuk bunu ama aslında bu trajik komik durumu kendi ülkemizde de fazlasıyla yaşıyoruz. Yani muhalefet edenlerin yasaklanması, seslerinin kısılması, kriminalize edilmesi, yani umudun şey diye nefret diye yansıtılması, her şeyin ters yüz edilmesi ve tabii yani bunda çok etkili olan şey medya iklimi. Yine geçen hafta söylemiştim, Maraş'ta bir esnaf işte Kılıçdaroğlu dedim, hani oy vermeyi aklımdan bile geçirmedim çünkü o Hristiyan diyordu. Devrisi.
Evet, senden duymuştuk evet. onu da.
Meral Akşener'in Ermeni olduğu yönünde işte bir takım haberler dolaşıyor. Yani dolayısıyla insanların doğru bilgiye, habere ulaşmasının neredeyse yani %50 önemli bir kesimi için hani çok zor olduğu bir ülkede yaşıyoruz artık. Bir örnek daha vereyim, bir olaydan daha bahsedeyim. Ben bu üniversiteler çalışmam kapsamında Bingöl Üniversitesi'ne gitmiştim. Orada modern çağda gençliğin anlam arayışı diye bir şey vardı, sempozyum vardı. Orada medya okur yazarlığı ile ilgili bir bölüm de vardı. Bu medya okur yazarlığında konuşmacı olarak Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş vardı. Takvim Gazetesi yani hani Photoshop'larla yalan haber yaptığını, sahte haber yaptığını hani net olarak bildiğimiz bir gazete. Yani bunu da bütün kanuni şeyleri de düşünerek açıkça söylüyorum. Çünkü bu ispatlanmış bir şey. İşte insanlara gerilla kıyafeti giydirerek, yanlarına silah koyarak falan Photoshop'larla haber yapıyorlar. Ve bu gazetenin yazarı gençlere işte medyada neye inanmaları, neye inanmamaları gerektiğini, medyadaki haberlere nasıl yaklaşmaları gerektiğini
kendi gazetesi anlatıyorum. Üzerinden anlatıyor.
Biz açık radyo olarak Playboy takvimini kendimize örnek alıyoruz.
Siz örnek almış olabilirsiniz. Gerçekten.
Yani işte gençlerin de böyle ortamlarda yetiştiği, yani insan muhakeme güçlerinin sakatlandığı, doğru bilgiye, habere ulaşımının engellendiği gayet aslında karanlık bir ortamda yaşıyoruz. Hani seçim sonrası hepimizin üzerine de bu karanlık bulutlar daha fazlasıyla çöktü. Ama işte tüm bunların ortasında bir de Açık Radyo var. Bu karanlığın ortasında Açık Radyo'nun düğmesini çevirince oradan bambaşka bir dünya dökülüyor size ya da işte linkine tıklayınca. Hakikaten yani ismi şeyinin mottosunun hakkını bu kadar veren işte dünyanın Tüm seslerine ve renklerine açık bir radyo. Dünyanın ne kadar farklılıklarla dolu olduğunu, ne kadar zengin olduğunu bize anlatan, gösteren. Yani tek şey işte yok güçlü olmak, ezmek, geçmek değil de hani farklılıklarımızla bir arada yaşamak ve bu ne kadar güzel bir şey. Yani dünyanın tüm çiçeklerini alıp size getiren bir radyo düğmesini çevirdiğinizde ya da internetten dinliyorsanız linkine tıkladığınızda gerçekten böyle bir ortamda açık radyo inanılmaz güzel ve yıllardır yaşatıyoruz, yıllardır biz bir parçasıyız ve yıllarca da yaşaması için güçlü bir şekilde böyle güzel bir şekilde yaşaması için desteklerimizi sürdürmemiz gerekiyor.
Evet Tuba Tekerek, çok güzel özetlediniz bence. Bağlamı da her zaman olduğu gibi dünyanın konuştuğu şeylerden alıp önce Türkiye'ye ardından Açık Radyo'yu muazzam bir şekilde getirdiniz. Çok çok teşekkür ederiz. Çok akıl açıcıydı yine söyledikleriniz. Dinleyici Destek Projesi özel yayını kapsamında bu konuşmayı yapıyoruz Tuba Tekerek'le ve iyi bir haberi hemen kendisiyle de paylaşalım şu anda. 20 kişi olduk sabahtan bu ana dek. Destekleyenler, Açık Radyo'yu destekleyenler 40 dakika gibi kısacık bir zaman evet, içerisinde.
Hatta 9'u biraz 5-6 geçe evet. Başladık. İyi yani 35 dakikada 20 hiç fena görünmüyor değil mi? Bir de sen Tuğba'ya şeyi de
evet evet
nasıl Açık Radyo'yla bağ kurduğunu.
İlk teması çok merak ediyorum bu özel yayında Tuğba Hanım. Yani programcılıktan önce hatta ne oldu da Açık Radyo ile bir bağlantı kurdunuz? Nasıl bir dinleyicilik serüveniniz oldu? Biraz söz eder misiniz?
Yani açık programcılıktan önce işte benim gençliğimle birlikte yani üniversite yıllarımdan itibaren Açık Radyo'yu dinleyerek Açık Radyo'nun hayatımın bir parçası olduğu bir şekilde devam ediyordum. Bir ara ben ekonomist olarak çalışıyordum. Hatta yıllar evvel ekonomiyle ilgili bir program yapmak için başvuruda da bulunmuştum. Ama o zaman olmamıştı. Sonrasında işte ben Eurotopics'te bu Avrupa'nın gündemi, Avrupa ne konuşuyor? Hani farklı ülkelerdeki insanların gündemlerine, tartışmalar ne? Bunları aktarmak üzere kurulmuş bir platform Eurotopics. Orada çalışıyorum. Ve burada Eurotopics'le Almanya'dan meslektaşlarım geldiğinde farklı medya kurumlarını ziyaret ediyorduk tanışmak amacıyla. Açık Radyo'yu ziyaret etmiştik. O zaman galiba bir program yapmak yoktu kafamızda. Yani daha çok bir tanışmak ve genel olarak belki de çok muğlak bir şekilde neler yapılabilir falan diye konuşmak üzere. Pandeminin hemen öncesinde işte Ömer Bey'le ve Özdeş'le görüştüğümüzü hatırlıyorum Açık Radyo'nun binasında. Ve sonra da bu program teklifi geldiğinde o harika bir şey
fırsatı
diyerek.
Fırsatı kaçırır hani, mıyız hiç?
Evet evet hani tam bizim istediğimiz şey yani farklı ülkelerdeki insanlar birbirlerinin ne konuştuklarını, düşündüklerini ve tartıştıklarını bilsinler. Ve Açık Radyo'nun dinleyicisi de tam da bunun dinleyicisi olabilecek bir kitle diyerek başladık bu programa.
Harika. Şu tarafını da tabii ki çok merak ediyorum. Şimdi siz dünyada olup bitene baktığınızda ve oradan Türkiye'ye döndüğümüzde artık şu cümleyi kurabilirim ki var olan medyanın maalesef bir flyer, el broşürü niteliğinden niteliğinin ötesine geçemediğini üzülerek seyrettiğimiz bir dönemde siz Açık Radyo'nun dünyanın tüm çiçeklerini size getiren bir radyo olduğunu söylüyorsunuz. Bunun en önemli ve göbeğinde duran bir proje olarak hayatında duran mesele bu bağımsızlığının teminatı adına sırtını sadece ve sadece dinleyicilerine, dinleyicilerin desteklerine dayıyor olmasını nasıl yorumluyorsunuz peki?
Ben bir gazeteci olarak daha önce işte ulusal gazetelerde çalıştım. Yani bağımsız denebilecek medyalarda da çalıştım. Ama yani bir sonuçta bir patronun şeyiyle bir patronun inisiyatifiyle olan bir yerde çalışmak başka. Tamamen el birliğiyle, imece usulüyle oluşturulmuş bir medya ortamında çalışmak bambaşka bir şey. Yani dünyanın tüm çiçeklerini, tüm seslerini, tüm renklerini getiriyor derken aslında çok da şunu hissediyorum. Hani o biziz aslında. O farklı sesler, farklı renkler biziz aslında. Yani dinleyiciler sadece katkı verenler değil de bu büyük topluluğun bir parçası. Açık Radyo biziz diye düşündüren bir şey ve bu ortamın bir parçası olmak, bu ortamın bir sesi olmak harika bir şey elbette.
Çok güzel özetlediniz. Çok teşekkür ederiz. Lüküs Hayat mı dinlemek istiyorsunuz?
Evet, kesinlikle.
Peki.
Harika olacak.
Hazırladık bile. Tuğba Tekerek, yayınımıza katıldığınız ve aslında bakış önerileriyle geldiğiniz için özel yayına ve dünyanın haline ve dolayısıyla Türkiye ve radyoya çok çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür. Görüşmek üzere.
Hoşça kalın. Tüm dinleyicilerimizi telefonları çaldırmaya davet ediyorum.
Evet, bana da düşen Tuğba Tekere'in yapmış olduğu çağrıyı sadece ve sadece yinelemek. Açık Radyo'nun bir saatlik bir programına 600 liraya ve katlarına destek olabiliyorsunuz. Daha az da olabilir ama mümkünse yaşanılan durumdan ötürü bunu bir saat ve üstü olarak tutmanızı rica ediyoruz. Desteğinizi açıkradyo.com.tr'den destek olun düğmesini tıklayarak yapabilirsiniz. Bu yayınları podcast'ten dinliyorsanız şayet oraya girmişken destek olun butonunda tıklayarak desteğinizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Havale yöntemini deneyebilirsiniz. Buraya gelebilirsiniz, elden getirebilirsiniz desteğinizi Tophane'ye, çünkü biz oradayız şu anda, canlı yayındayız, saat 9.47 ve bütün bunların karşılığında da biz size sadece şunu verebiliyoruz: bu program sizin destekleriniz sayesinde gerçekleştirmiştir diyerek teşekkür ediyoruz. Ama biliyoruz ki bunun anlamı sizin hayatınızda çok daha bambaşka bir yerde, neredeyse göbekte duran, ortada, odakta duran bir nokta, bir radyonun dinleyicilerinin destekleriyle var olup geleceğini bununla garanti altına alıyor olması, sizin desteklerinizle olabilecek bir şey sadece ve sadece. Yine o hocamın cümlesinden alıntıyla yürüyecek olursak burada, evet, Açık Radyo'ya destek olmak bir yatırım, hayatın en büyük, en anlamlı yatırımlarından biri. Çünkü bu yatırımın garantisi var. Geriye dönüşünü anında duyuyorsunuz ve ilk saniyeden itibaren duymaya başlıyorsunuz. Ölünceye kadar duymaya başlıyorsunuz. Çoluğunuz, çocuğunuz, torunlarınız, hatta bir başka dinleyicimizin, dünkü dinleyicimizin dediği gibi bir vasiyet bırakıyor, çünkü desteğini vasiyetle sürdürmek istiyor. Siz de hem bir vasiyet hem de büyük bir miras bırakmış oluyorsunuz. Açık Radyo dinleyici destekçiliğiyle şu anda da çok iyi gidiyoruz. 20 kişi olduk bile. Nurhan Damcıoğlu'nu anıyoruz. Aramızdan ayrılmıştı. Çok kişisel olarak kısacık bir şey söylemek isterim müsaadenizle. Ben kendisiyle çalışma şansı elde etmiştim. Birlikte olmuştum. Sahne üstündeki bir oyunda bir araya gelmiştik. Tabii ki Nurhan Hanım'la çalışana kadar ben de Nurhan Hanım'ın karşılığı sadece televizyonda gördüğüm kantolarıydı. Olağanüstü iyi bir derecede icra edilen kantolardı. Fakat birlikte çalıştığımda bambaşka bir tarafını gördüm. Tanıdığım en disiplinli sahne üstünde, yani kemik bir disiplinden bahsedebilirim. Hem sahne üstü disiplin, hem sahne arkası disiplin ve inanılmaz bir tiyatro inancı ve sahne aşkıyla tiyatro sahnesinde var oluyordu Nurhan Damcıoğlu. Şimdi onun anısına,
ailece de öyleymiş.
Ailece de öyleydi. Evet, evet.
Hepsi aynı disiplinle, evet, ve evet, aynı kültürün parçaları. Aile üyeleri çok kalabalık da müstehik bir kardeşler. 9 kardeş galiba.
Evet, ben provaya hep erken gelirim genellikle. Oyuna da erken gelirim. Ama hiçbir seferinde Nurhan Hanım'dan daha erken gelmeyi beceremedim. Yani herhalde o tiyatroda yatıp kalkıyordu diye düşünüyorum. İmkansızdı ondan önce gelebilmek. Evet. Dinleyici Destek Projesi özel yayınında Lüküs Hayat dinleyeceğiz. Nurhan Damcıoğlu'ndan dinleyeceğiz. Dinlerken de Tuğba Tekere'nin söylemiş olduğu gibi desteklerinizi eksik etmeyin lütfen. 0212 343 41 41.